Ayrım 26. Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, Jean-Paul Sartre, sayfa 291. Alsaslılar kaskatı, korkulu bir hareketsizlikle dimdik oturuyorlar. Güvensiz, kaygılı, kaputları biçimsiz etekleri gibi bacaklarının çevresinde, bir geminin güvertesinde göçmenlere benziyorlar. Gartisir bacaklarını açarak oturmuş, avuçları bacaklarına yapışık, yuvarlak tavuk gözleri enli yüzünde kırpışıyor. ''Ne haber çocuklar? Ne oldu?'' diyor Andrew. Yanıt yok. ''Siz burada toplanış görünce bir şey oldu sandım. Hey Gartisir, ne oldu?'' Gartisir sonunda başını kaldırmaya karar veriyor. Andrew'ye ölü gözlerle bakıyor. ''Asaslar, siz niye toplandınız burada?'' ''Toplanın diye emir verdiler.'' ''Peki kaputlar, torbalar onları da mı alın?'' dediler. ''Evet. Neden? Bilmiyoruz.'' Andrew'ın yüzü heyecandan kıpkırmızı. ''Gene de bir şeyler söylemişlerdir.'' diye ısrar ediyor. Gartisir yanıt vermiyor. Arkasında kaputlular sabırsız bir tavırla Alsas diliyle konuşuyorlar. Andrew birden irkiliyor, katılaşıyor. Küçümseyen bir alayla ha ha diyor. Dün böyle konuşmuyordunuz ama dilinizle fiyaka yapmıyordunuz böyle. Şimdi Fransızlar yenildi, artık Fransızcayı beğenmiyorsunuz görüyorum. Başlar kalkmıyor bile. Alsas dili taze yeşil yaprakların rüzgarla aralıksız dertli hışıltısı. Andrew alayla gülüyor. Hala gözleri bu öne eğik başlardan olma düzlükte. Tabii diyor, hakkınız var. Fransız olmak kolay değil bugünlerde ha? Ne dersiniz? Gartisir birden bizimle uğraşma sen diyor. Burada çok duracak değiliz zaten. Andrew kararsız kaşlarını çatıyor. Can alıcı bir yanıt arıyor. Acele bulamıyor. Dönüyor Bruno'ya. Gördün ya diyor. Gördün ya. Bruno'nun sırtından doğru sesler öfkeli yükseliyor. Ne konuşuyorsun şunlarla? Bırak ne bok yerlerse yesinler. Alman tohumları. Bruno dönüyor bakıyor. Ekşi ve soluk beyaz yüzler. Bozulmuş süt gibi ekşi soluk beyaz. Kıskançlık. Küçük burjuvanın mahalle arası esnafının kıskançlığı bu. Memuru kıskanmış önce, sonra bütün ayrıcalıkları kıskanmış. Şimdi asasları kıskanıyor, gülümsüyor. Bruno küskün bir hayal kırıklığıyla alevlenen bu aç gözlere bakıyor, gülümsüyor. Fransız oldukları için kızıyorlar şimdi kendilerini. Ama bu bile o el kavuşturmuş boyun eğişten daha iyi. Kıskançlık daha iyi. Bir şeyler yapılabilir kıskançlıkla. Sana hiçbir şey verdiler mi bunlar? Hiç yardım ettiler mi ha? Ne diyorsun be? Daha ilk gün gördüm torbaları yiyecek doluydu. Burnumuzun dibinde ziftlendiler. Gözümüze baka baka. Açlığımızdan geberse bir lokma vermezlerdi hayvanla. Alsaslar duyuyor onları. Fransızlara kırmızı ve sarı yüzlerini kaldırıyorlar. Kavga kopacak hemendi. Keskin bir ses. Fransızlar iki adım geriliyorlar. Alsaslar fırlıyor, selam duruyorlar. Merdivende ince uzun elense kırılıverilecekmiş sanısını veren ince uzun bir Alman subayı var. Mavi gözleri kırmızı damarlı yanaklarına gömülmüş. Konuşuyor. Alsaslar dinliyor. Gartisir yüzü kıpkırmızı, boynunu uzatmış dinliyor. Fransızlar iştahlı bir merakla anlamadan dinliyorlar. Öfkeleri durulmuş şimdi. Bir önemli törene tanık olmanın heyecanı içindeler yalnızca. Bir tören her zaman gururunu okşayan bir şeydir insanların. Subay konuşuyor, zaman akıyor. Katı ve kutsal. Bu yabancı tuhaf dil bir pazar duasındaki Latince gibi. Alsaslıları kimse kıskanmıyor artık, cesaretleri yok. Onlar bir kilise korosunun kutsal dokunulmazlığına bürünmüşler birden. Andre başını sallıyor. Çok da boktan bir dil değilmiş be, diye mırıldanıyor. Bunlar bir sirkteki maymunlar sanki. Öfkelerini, kinlerini 5 dakikadan fazla yaşatamıyorlar. Bruno Schneider'a soruyor. Ne diyor Alman? Özgür olduklarını söylüyor. Komutanın sesi kırmızı dudaklarından heyecanlı, ateşli, çağlayanlarla fışkırıyor peş peşe, bağırıyor ama gözleri pırıltısız. Ne diyor? Schneider alçak sesle Fransızca'ya çeviriyor. Kurtarıcı Führer'in sayesinde Alsas anavatan topraklarına yeniden kavuşmuştur. Bruno Alsaslara bakıyor ama yüzleri uykulu onların. Heyecanlarını hep geç kalan insanlar onlar. Gene de bir ikisi kızarıyor ağır ağır. Alman ses yükseliyor ve konuşuyor. Basamaktan basamağa sıçrıyor. Alman subay sıkılı yumruğunu başının üstünde havaya kaldırmış. Zafer sesini havaya fırlattığı yumruklarla tempoluyor. Herkes heyecanlı, bir geçit resminde bir bando sesi duyulduğu zaman olduğu gibi. İki yumruk açılıyor ve havaya fırlıyor. İnsanlar tepeden tırnağa ürperiyorlar, subay bağırıyor. Hayır Hitler, Alsaslar taş kesilmiş kımıldamıyorlar. Gartier dönüyor, kin dolu gözlerle Fransızlara bakıyor, sonra komutana bakıyor, elini havaya fırlatıyor, haykırıyor. Hayır Hitler, ağır yüklü bir sessizlik uzanıyor. Sonra ağır ağır eller kalkıyor, burnu bilinç dışı bir itilmeyle Schneider'ın elini yakalıyor, sımsıkı tutuyor. Hepsi birden bağırıyorlar şimdi. Bir çeşit çılgınlıkla hayır diye bağıran biri var. Ötekiler yalnız ağızlarını açıyorlar ses çıkarmadan. Kilisede ilahi söylermiş ki yapan insanlar gibi. Son sırada başı önünde elleri ceplerinde iri yapılı çok genç bir adam var. Acı çekiyormuş gibi titriyor bütün bedeniyle. Kollar iniyor. Bruno Schneider'ın elini bırakıyor. Fransızlar susmuş bekliyorlar. Alsaslar selam duruşuna geçiyorlar. Saçların altın alevi altında beyaz mermer yüzleri var. Kör ve sağır komutan bir komut veriyor. Kalabalık dalgalanıyor. Fransızlar iki yana açılıyorlar. Alsaslar meraklılığını yaptığı iki duvar arasından geçiyorlar. Buruna dönüyor. Arkadaşlarının yüzüne bakıyor. Bu yüzlerde öfke ve nefreti okumak istiyor ama yalnızca parlayıp sönen yumuşak, dertli bir özlem bulabiliyor. Uzakta parmaklıklar açılıyor, merdivenlerde Alman subay uzaklaşan küçük kervanı mutlu bir gülümsemeyle seyrediyor. "Eh işte," diyor Andrew, "eh işte." "Tüh, Allah kahretsin," diyor bir sakallı. "Tutup da Limogos'ta doğar mı ulan insan?" Andrew başını sallıyor, tekrarlıyor. "Eh işte." "Ne var gene?" diyor, soruyor Çarpin. "Eh işte," diyor Andrew. Çarpin heyecanlı, yüzü kızarmış. "Bana baksana sen," diyor. Bir, Heil Hitler diye bağırınca eve gideceğini bilsen bağırmaz mısın ha? İnsanı bağlamaz ki bu. Bağırırsın ama kendi canını nasıl isterse öyle düşünürsün gene. Oho diyor Andre. Sen bana bakma. Ben kim ne derse onu bağırırım. Bağırabilirim ama onlar bağıramaz. Onlar Alsaslı. Onların Fransa'ya karşı sorumlulukları var, görevleri var. Bruno Schneider'a bir işaret yapıyor. Kalabalıktan sıyrılıyorlar. Arkaya bomboş avluya gidiyorlar. Bruno duvara yaslanıyor, ahırların karşısında az ötelerinde sivri kafalı, ince uzun bir asker yere oturmuş, dizlerini kaldırmış, kollarıyla dizlerine sarılmış bir şeyler düşünüyor gibi. Ama aldırmıyor Bruno. Bir köyün delisi bu. Bruno ayaklarının ucuna bakıyor. O iki Alsaslı sosyalisti gördün mü diye soruyor. Hangi sosyalist Alsaslılar? Alsaslılardan iki sosyalist keşfetmiştik işlerinde. Doris Carey geçen hafta konuştu onlarla. Bizimle beraberdiler her şeyde. Sonra? Ötekilerle beraber el kaldırdı onlar da. Schneider yanıt vermiyor. Bruno gözlerini köyün derisine dikmiş düşünüyor. Genç bir adam bu. Kemerli bir burnu var. Bir zengin adam burnu. 30 yıllık burjuva yaşamının ince çizgilerle saydamlıklar ve zekanın bir şekilli kurnazlıklarıyla yonttuğu, şekillendirdiği geniş yüzüne hayvanlara özgü o durgun mutluluk çöreklenmiş. Bruno omuz silkiyor. Hep aynı hikaye diyor. Biriyle buluşursun bir gün, seninle aynı fikirde anlaşırsınız, inanırsın. Ertesi sabah adam yok olmuş ya da tanımaz görünür seni. Köyün delisini gösteriyor. Ben diyor, insanlarla, erkeklerle çalışmaya alışkınım. Bunun gibilerle değil. Schneider gülümsüyor. Bu tam fısında mühendisti diye anlatıyor. Geleceğin umutlarından biriydi. Olabilir diyor Bruno. Ama geleceği ardında kalmış şimdilik. Kaç kişi kalıyoruz şimdi diye soruyor Schneider. Bilemem. Karma karışık her şey. Neyse diyelim ki 100 kişi varız. 30 bin kişi de 100 kişi ha? Evet. 30 bin 100. Schneider soruyu tarafsız bir sesle sormuştur. Yanıttan sonra hiçbir fikir yürütmüyor ama Bruno onu bakmaya cesaret edemiyor. Yolunda gitmeyen bir şey var diyor yalnızca. 1936'daki rakamlara bakacak olursak tutsakların hiç olmazsa 1/3'ünü toparlamamız gerek. Schneider 1936'da değiliz artık diyor kısaca. Biliyorum diyor Bruno. Schneider burnunun ucunu işaret parmağıyla okşuyor. Bir şey var evet diyor. Bir şey var. Biz öfkelileri çekiyoruz içimize. Oysa bir öfkeli memnun olmayan adam demek değildir. Her zaman aksine öfkesiyle mutludur hatta. Sen ona öfkesini şu da bu yolda kullanmasını önerirsen kuşkusuz o çabukça sönüvermiş görünmemek için kabul eder o anda. Ama sen sırtını döner dönmez toz olur. Kaç kez denedim ben. Ben de diyor Bruno. Gerçek öfkelileri bulmak lazım diyor Schneider. Gerçekten memnun olmayanlar. Marianne'ını, Vendry'yi okuyan, demokrasiye, kalkınmaya gerçekten inanan solun temiz, dürüst insanlarını. Evet öyle diyor Bruno, evet öyle. Tepecin üzerindeki tahtahaçlara, ince ince yağan yağmurun cilaladığı yeşiliğe bakıyor sonra. Bazen diyor, bir yerde yeni hastalıktan kalkmışların uyuşuk gülümseyişiyle gelişigüzel dolaşan birine rastlarım. İşte derim, benim insanlarımdan biri ama sokulmam yanına. Çünkü sokulduğum an ürküp kapanacağını bilirim. Böyledirler, sokulduğun an ürküp kaçarlar senden. Sanki herkesten, her şeyden bir korkuları varmış gibi. Schneider başını sallıyor, yok diyor, bu korku değil bence, utanç belki. Onlar kendine güveni kalmamış, kendi kendilerinden utanan insanlar. Savaşın gerçek yenilmişlerinin kendileri olduğunu ve bir daha asla bu yıkıntının altından kalkamayacaklarını biliyorlar onlar. Ama diyor Bruno, gerçekte onlar bu savaşı sürdürmek istemiyorlar. Kendilerini yıkılışlarını kesin ve çaresiz olduğuna inandırmak istiyorlar daha çok. Böylesi çok daha az gurur kırıcı. Schneider tuhaf gözlerle bakıyor, avutucu hem de diyor, nasıl? Yenilgisinin tüm insanlığın yenilgisi olduğunu bilmek rahatlatır insanı. Bruno acı acı gülüyor. İntihar etmişlerin rahatlığı diyor. Olabilir diyor Schneider. Öyle de kabul edebilirsin. Ama biliyor musun ki Fransa onlar işte? Önüne bakıyor, yumuşak bir sesle usulca devam ediyor. Fransa onlar. Onlara elin erişmedikçe yaptıkların yararsız bir çabalamadan öteye geçemez. Bruno başını çeviriyor, köyün delisine bakıyor. Bu bomboş yüzden büyüleniyor. Adam uzun uzun esniyor. Gözlerinden yaşlar fışkırıyor. Bir köpek esniyor. Fransa esniyor. Bruno esniyor. Esnediğini fark ediyor, irkiliyor. Usulca çarçabuk soruyor. Devam etmeli miyim? Neye? Çırpınmaya. Schneider gözlerinde kötü anlamlarla omuz silkiyor. Bunu diyor. Bana sorma. Bruno birden gözlerini kaldırıyor. Schneider'ın kalın dudaklarında silinmek üzere olan azap dolu, sağlıksız bir gülümseme yakalıyor. Vazgeçersen ne yapacaksın diye soruyor Schneider. Gülümseme yok olmuş, yüz pürüzsüz, yüklü ve durgun bir yüz olmuş yeniden. Bir ölü deniz, bu yüzü asla tanıyamayacağım. Ne yapacağım? Bir kenara çekileceğim, sonra Paris'te arkadaşlarla birlikte çalışacağım günü bekleyeceğim. Paris'te mi? Schneider ensesini kaşıyor, Bruno birden. Orası da mı aynı demek istiyorsun diye soruyor. Schneider düşünüyor. Almanlar nazik davranıyorlarsa eğer diyor. Hiç kuşkun olmasın. Almanlar nazik davranıyorlardır. Nazik davranmak zorundalar. Hatta körleri ellerinden tutup caddede karşıdan karşıya geçirdiklerini yemin edebilirim sana. Öyleyse diyor Schneider. Orası da aynıdır. Birden başını kaldırıyor Bruno'ya. Kaçışıksız, yalansız bir merakla bakıyor. Ne umut ediyorsun? Bruno irkiliyor hırçın bir sesle. Hiçbir şey umut ettiğim yok diyor. Hiçbir zaman hiçbir şey umut etmedim. Hayır, umut etmiyorum, biliyorum ben. Bildiğin ne öyleyse? Rusya'nın er geç bu ölüm dansına katılacağını biliyorum diyor Bruno. Onun o kritik anı beklediğini biliyorum ve o an hepimizin, hepsinin hazır olmasını istiyorum. Rusya'nın kritik anı gelip geçmişti diyor Schneider. Sonbaharda İngiltere sıfırı tüketmiş olacak. Rusya dövüşe katılmak istiyorsa eğer neden hemen şimdi ilk cephede vuruşmak olanağı varken katılmıyor sence? Ve daha sonrayı yapayalnız kalacağı zamanı bekliyor. Rusya çalışanların ülkesi diyor Bruno. Ve Rus çalışırları Avrupa proletaryasının Nazi çizmesi altında çiğnenmesine razı olmayacak. Öyleyse neden Molotov'un Nazilerle bir Sovyet-Alman antlaşması imzalamasına engel olmadılar? O sırada yapılabilecek başka hiçbir şey yoktu. Rusya hazır değildi dövüşe. Bugün daha iyi hazırlanmış olduğu inancında mısın? Bruno sinirli bir hareketle avucunu duvara yapıştırıyor. Seninle burada bunun tartışmasını yapacak değiliz diyor. Ben bir militanım. Hiçbir zaman zamanımı yüksek politika spekülasyonu yapmaya harcamadım. Kendi işim vardı, o işi yaptım. Gerisini Merkez Komitesi'ne ve Moskova'ya bıraktım. Bugün başka türlü hareket edecek değilim herhalde. Ben de bunu söylüyordum işte diyor Schneider ağır ağır, hüzünlü bir sesle devam ediyor. Sen umutla yaşıyorsun. Bu matemli ses Bruno'yu sinirlendiriyor birden. Sesini yükseltmeden Schneider diyor. Politbüro baştan sona çıldırmış olabilir. Neden olmasın? Ama şu an başımızın üstündeki çatının yıkılması ve bizi öldürmesi de mümkündür. Böyledir diye sen ömrün tavanı gözlemekle geçiremezsin değil mi? Bana hoşuna gidiyorsa Tanrı'ya umut bağladığını ya da mimara güvendiğini söyleyebilirsin. Bütün bunlar boş laflardır. Sen de çok iyi bilirsin ki doğa yasası denen bir şey vardır ve bir bina bu yasaya uygun yapılmışsa yüzyıllar boyu ayakta kalır. Öyleyse neden benim günlerimi Sovyet Rusya'nın politikasını tartışmakla geçirmemi istiyorsun? Neden Stalin'e olan güvenimi tartışmak istiyorsun benimle? Stalin'e güvenim var, evet. Stalin'e, Molotov'a, Jidanov'a. Senin bu duvarların sağlamlığına inandığın kadar inanıyorum onlara. Daha doğru bir deyimle, tarihin değişmez yasaları olduğunu ve bu yasalar nedeniyle Avrupa proletaryasıyla çalışanlar ülkesi Rusya'nın ortak ve bölünmez olduğunu biliyorum. Bunu çok da düşünmüyorum aslında. Senin evini yaptırırken düşündüğünden daha fazlasını düşünmüyorum. Bu ayaklarımın altındaki tahta, başımın üstünde tavan benim. Var olmaması olanaksız. Bu beni ayakta tutan, koruyan ve partinin bana gösterici yakın ve gözle görülür hedeflere ulaşmamı sağlayan bir kesim. Sen yemek çanağını almak için elini uzattığından bu küçücük hareket kendi başına bütün bir evrensel determinizmi dile getirir. Benim için de aynı şey. Hareketlerimin en basiti, en anlamsız görüneni Rusya'nın dünya devrinin öncüsü olduğu kesinin ifade eder. Bunu Schneider'e alaylı bir gülümsemeyle bakıyor. Ne yapalım diyor. Ben herhangi bir militanım. Basit bir militan. Schneider aynı hüzünlü umutsuzlukla düşünüyor hala. Kolları iki yanında hareketsiz, gözleri donuk. Zekasının inanılmaz gücünü yüzünün ağır ve kıpırtısız anlamsızlığıyla maskelemeye çalışıyor sanki. Bunun onu böyle yakaladığı çok olmuştur. Schneider, örneğin köylere ya da askerlere ait bir düşünceyi inatçı ve sabırlı bir fikri kendinden yerleştirmek, kendi fikir yapısının kalıbına uydurmak için zekasını yavaşlatmaya, ağırlaştırmaya zorluyor gibidir kendini. Neden? Ta kendi içinin derinliklerine varıncaya kadar kendini onlarla kader birliği ettiğine inandırmak için mi? Entelektüellere ve şeflere karşı koymak için mi? Yoksa bilgiçliğe olan nefretinden mi? İyi gidiyor Schneider. Çalış dostum, çalış. Ama ne var ki çalışman, Paris'in bulvar kahvelerinde yüksek politika tartışmaları yapan heyecanlı solcularınkinden çok daha farklı sonuçlar vermiyor. Uzun çabalamalardan sonra ancak yüz kadar bahtsız ve çaresiz idealist bulabildik kendimize ve onlarla Avrupa'nın geleceği hakkında tartışmalar yapıyoruz. Önüne geçilmez bir şey bu diyor Brune. Şimdi çalışamadıklarına göre onlara yapabilecekleri hiçbir şey veremem. Konuşabiliriz yalnızca. Bir araya gelir konuşuruz. Bir kere Almanya'ya götürsünler bizi. Orada neler yapabileceğimizi görürsün. Oo, evet diyor Schneider. Almanya'ya gideceğimiz günü bekleyeceğim. Uykulu bir sesle tekrarlıyor. Almanya'ya gideceğimiz günü bekleyeceğim tabii. Ama papazlar ve naziler beklemiyor ve onların sundukları bizim sözlerimizden çok daha çekici görünüyor nedense. Brune başını kaldırıyor, bakışlarını onun ifadesiz gözlerine daldırıyor. Evet, ne demek istiyorsun? Schneider şaşmış görünüyor. Ben mi? Ben. Hiçbir şey demek istemiyorum. Konuşuyoruz yalnızca. İnsanları inandırmanın zorluğunu düşünüyordum. Bruno birden müthiş bir öfkeyle ne yapmamı istiyorsun diye bağırıyor. Ha? Fransızlar iradesiz, cesaretsiz, gurursuz, şaşkınlarsa suç bende mi? Ben. Schneider aynı bir hareketle doğruluyor. Yüzü haşin, Brunner'in sözünü kesiyor. Sesi öylesine değişik, yabancı, öyle çabuk kekeleyerek konuşuyor ki bir başkası Brunner'i suçlamak için bu kalın dudaklı ağzı kullanıyor sanılır. Sen diyor, sen hep, sonra birden şaşkın sensin diyor. Evet, şaşkın sensin. Sırtını koca bir partiye dayayınca insanlara tepeden bakmak kolaydır. Yıllarca bu iş için hazırlanmış, bunun kültürünü yapmış, büyük iniş çıkışlar yaşamış bir insanın, yaşamların ilk felaketinde neye uğradığını şaşıran zavallı, deneyimsiz, bahtsız çoluk çocuğu küçümsemesi daha kolaydır. Bruno heyecanlanmıyor, yalnızca az önce sabrını kaybettiği için kızıyor kendi kendine. Ben kimseyi küçümsemiyorum diyor. Çocuklara gelince onların içinde bulundukları koşulların ağırlığını da kabul ediyorum. Bu başka şey. Schneider dinlemiyor onu. Gözleri daha da büyük görünüyor şimdi. Kendi içinden gelecek sıra dışı bir olayı bekler gibi bakıyor Brune'ye. Sonra birden bağırmaya başlıyor. Evet, suç sende. Suç sende, suç sende. Brune ona anlamadan bakıyor. Hastalıklı bir kırmızılık ağır ağır Schneider'ın yüzüne yayılıyor. Bu bir öfke değil yalnızca. Bir öfkeden ibaret değil, bir eski nefret sanki. Eski yıllar yılı gizli kalmış ve sonunda her şeyi yakıp yıkarak patlamanın çılgın sevinciyle fışkıran bir nefret. Bruno bu kocaman öfkeli başa, bu bütün bir toplumun acılarını, isyanlarını haykıran başa bakıyor, düşünüyor. Bir şey olacak. Schneider onu kolundan yakalıyor ve suçsuz bir çocuk tavrıyla birbirine kilitledi ellerin baş parmaklarına bakan Thompson'ın mühendisini gösteriyor. Kısacık bir sessizlik oluyor. Schneider hemen konuşamayacak kadar heyecan çünkü. Bruno kendi soğuk ve sakin hissediyor. Başkalarının öfkesi insana huzur verir. Bekliyor. Schneider'ın ısrarla içinde sakladığı şeyi öğrenecek sonunda. Schneider müthiş bir zorlamayla işte diyor. Bak. İradesiz, cesaretsiz, gurursuz şaşkınlardan biri. İşte bak, benim gibi biri, Moğolu gibi biri, hepimiz gibi biri. Ama senin gibi değil tabii. Evet, onun iradesiz, cesaretsiz, gurursuz bir şaşkın olduğu gerçek. Öylesine gerçek ki bu gerçeği kendi bizden önce görmüş ve susmuş, boyun eğmiş. Ama ne var ki ben onu Eylül'de Taul'da gördüm. Savaştan nefret ediyordu ama savaşıyordu. Bütün gücüyle savaşıyordu çünkü savaşması için haklı nedenleri olduğuna inanıyordu o zaman. Ve sana yemin ederim ki bir gurursuz, bir cesaretsiz, bir iradesiz şaşkın değildi o zaman, değildi. İşte bak, onu sen ne hale getirdin? Hepiniz el ele verdiniz, hepiniz. Petain'la Hitler, Hitler'le Stalin ve onları iki kere suçlu olduklarına inandırdınız. Savaşa giriştikleri için suçlu ve savaşı kaybettikleri için suçlu. Onların savaşlarını haklı ve onurlu bir savaş olarak görmelerini sağlayacak bütün hedeflerini aldınız ellerinden. Hak ve adalete savunmak için bir Haçlı seferine çıktığına inanan bu gencecik insanı, emperyalistlerin açgözlü ihtiraslarına hizmet edecek aşağılık bir dövüşe, bir kör dövüşüne katılmakla suçladınız. O şimdi artık ne istediğini bilmiyor. Kendi yaptığını kendi tanımıyor artık. Kazanan ve zaferini haykıran yalnızca düşmanın ordusu değil. Bu düşmanın ideolojisi. Bu zavallı burada oturuyor şimdi. Beyninde ölmüş fikirlerle, dünyanın ve tarihin dışına fırlatılmış burada oturuyor. Dünyadaki ve tarih içindeki yerini kurtarmak, kendini korumak için debeleniyor. Ama neyle? Hangi silahla? Beynindeki mahkum edilmiş, ölüme terk edilmiş fikir malzemesiyle mi? Siz onu düşüncesiyle ve ruhuyla bütün bir insanlığın yıkılışını taşımaya mahkum ettiniz. Öylesine bir yıkılış ki hem ölesiye. Bruno gülmekten kendini alamıyor. Sen diyor, kiminle konuştuğunu sanıyorsun Schneider? Hitler'le mi, benimle mi? Human'ın yazı müdürüyle konuşuyorum diyor Schneider. Fransız Komünist Partisi'nde 29 Ağustos 1939'da gazetesine Alman-Sovyet Antlaşması'nı alkışlamak için iki sütun yazı yazan ünlü solcu yazar Bruno ile. Demek öyle diyor Bruno. Evet diyor Schneider öyle. Bruno yorgun bir sesle Komünist Partisi savaşa karşıydı biliyorsun diyor. Savaşa karşıydı evet. Ve bunu gerektiğinde de yüksek sesle söylüyordu ama bunun yanı sıra o istemediği iddia ettiği savaşı önüne geçilmez hale getiren antlaşmayı da imzalıyordu. Bruno kuvvetle hayır diyor. Savaşı önlemesi umudu olan tek antlaşmaydı o. Schneider yüksek sesle gülüyor. Bruno gülümsüyor, susuyor. Schneider ciddileşiyor birden usulca. Evet evet diyor. Evet bak bana, bak. Bir ölüyü seyreden bir doktorun gözleriyle bak bana. Belki 100 kez seni, çocukları bu soğuk bakışlarını seyrederken yakaladım. Cansız maddelermiş gibi inceliyordun onları. Ne oldu? Ne sonuca vardın? Benim tarihsel evrimin işe yaramaz, ölü bir kalıntısı olduğumu mu keşfettin? Öyle olsun kabul. İşe yaramaz bir kalıntı. Ama ölü değil. Bruno ölü değil ne yazık ki. Ben ölmedim ve işe yaramaz bir kalıntı halinde çözülmemi, ağır ağır yaşayacağımı, bir ağzımdan bir tat benim. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Siz hepiniz ayağı günü gününe yere, gerçeğe değmeyen ve yalnızca bir fikirden dünyada yaşayan insanlarsınız. Biz eğer işe yaramaz bir cansız kalıntı oluyorsak, bizi bu hale getiren sizsiniz. Siz ayağı gerçeğe değmeyenler. Bruno susuyor, Schneider'a bakıyor. Schneider duraklıyor, kararsız gözleri haşin ve korkulu. Dilinin ucunda bir kez söyledikten sonra geri dönülmesi olanaksız sözcükler varmışçasına kararsız. Bruno'ya bakıyor, sonra birden yüzü bembeyaz oluyor, gözleri müthiş bir korkuyla kararıyor, ağzını kapıyor. Birkaç saniye sonra o her zamanki kalın monoton sesiyle her neyse diyor. Hepimizin başı belada şimdi. Bu senin de özrün olabilir ve sen bundan böyle tarihsel evrim uğruna debelenmeye devam edeceksin. Ama kendini gönlünce vererek değil. Çünkü Komünist Partisi senin dışında ve senin bilmediğin temeller üzerinde yeniden kuruluyor. Buradan kaçabilirsin ama cesaret edemiyorsun çünkü orada senin nelerin beklediğini bilemezsin. Bilemiyorsun. Sen de tüm insanlığın yıkılışını omuzlarında taşıyorsun şimdi. Öylesine bir yıkılış ki hem ölesiye. Bruno gülümsüyor. Yok, böyle değil. Onu böyle yenilgiye uğratamazlar. Bunlar onu yenebilecek sözler değil. Schneider susuyor, ürperiyor. Hiçbir şey olmamıştır sonunda, hiçbir şey. Schneider hiçbir şey söylememiş, hiçbir şeyi itiraf etmemiştir. Belki biraz sinirlenmiştir o kadar. Alman-Sovyet antlaşması hakkındaki sözlere gelince, Eylül'den bu yana Bruno bu çeşit sözleri çok dinlemiştir. Az ileride asker kendinden sözlerini hissetmiş gibi huzursuz kıpırdanıyor, toparlanıyor, kalkıyor. İnce uzun örümcek ayaklarıyla korkmuş bir hayvan gibi duvar dibinden ağır adımlarla uzaklaşıyor. Schneider kim aslında ne? Bir burjuva aydın mı? Sadece bir anarşist mi? Kendi de fark etmediği halde bir faşist mi? Faşistler bu savaşı istememişlerdi. Bruno dönüyor, ona bakıyor. Koruyacağı hiçbir şey olmayan, yitireceği hiçbir şey kalmamış, kılıksız, şaşkın bir asker görüyor yalnızca. Bruno bana acı vermek için konuştu diye düşünüyor ama kızamıyor Schneider'a. Alçak sesle, madem bu fikirdeydin diyor. Niye bizimle geldin? Schneider'ın yüzünde yıpranmış, yaşlı bir bezginlik var. Yorgun bir sesle, yalnız kalmamak için diyor. Bir sessizlik oluyor, sonra Schneider başını kaldırıyor, güvensiz bir sesle, bir şeyler yapmak gerek diyor, değil mi? Ne olursa olsun bir şeyler yapmak gerek. Bazı noktalarda anlaşmayabilir insan, susuyor, Bruno da susuyor. Sonra Schneider saatine bakıyor, görüşme saat diyor, geliyor musun? Bilmem diyor Bruno, sen git, ben de belki gelirim ardından. Schneider bir an bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyor ona. Sonra hiçbir şey söylemeden dönüyor gidiyor. Olay kapanmıştır. Bruno elleri arkasında ince ince yağan yağmurun altında avluda dolaşmaya koyuluyor. Hiçbir şey düşünmüyor. Bomboş hissediyor kendini. İçi boşaltılmış, oyulmuş sanki. Yanaklarında ellerin üstünde küçücük, ıslak, yumuşacık dikenler batıp çıkıyor. Bir yıkılış ki ölesiye. Felsefi laflar bunlar diye düşünüyor. Duruyor, partiyi düşünüyor. Avlu, insansız, ıslak, kül rengi bir pazar gününün hüznü çökmüş avluya. Yalnızlık, gurbet, birden Bruno koşmaya başlıyor. Koşuyor, ön avluya kadar koşuyor. İnsanlar yan yana parmaklığa yaslanmış, kımıldamadan bekliyor. Kapıya bakıyorlar hepsi. Onlar da buradalar. Duvarın arkasına ince ince yağan, aynı yağmurun altında. Bruno ilk sırada Schneider'ın güçlü sırtını görüyor. Kendine bir yol bulup kalabalığı geçiyor, elini Schneider'ın omzuna koyuyor. Schneider dönüyor, sıcak bir gülümseme yüzünü aydınlatıyor. Hah, geldin ha, diyor. Geldim, diyor Bruno. 2:05 geçiyor, diyor Schneider. Kapı neredeyse açılacak. Yanlarında biri arkadaşına doğru eğiliyor. Belki kızlar da vardır ha, diyor. Schneider çocuksu bir heyecanla, sivilleri görmek hoşuma gidecek diyor. Burada beklemek bana öğrenciliğimi hatırlattı. Yatılı mıydın? Yatılıydım. Analarımızı babalarımızı görmek için kapı önüne yığılırdık böyle. Bruno yanıt vermeden gülümsüyor. Sivilleri görmek umurunda değil onun. Ama bütün çocuklar çevresinde, içini sıcak hissettiği için mutlu. Kapı kıcırdayarak açılıyor. Bir hayal kırıklığı mırıltısı kalabalığı dolaşıyor. Bu kadar mıydı hepsi? 30 kişi kadar var kapıda, başlarının üzerinden Bruno, onların siyah şemsiyelerin altındaki inatçı, somurtkan yüzlerini görüyor. İki Alman onlara doğru yürüyor, kağıtlarına bakıyor, sonra kenara çekilerek yol veriyor. Kadınlar ve yaşlı adamlar var. Hemen de tepeden tırnağa siyahlar giymiş hepsi. Yağmur altında bir cenaze töreni, ellerinde çantalar, torbalar, üstleri örtülü sepetler. Kadınların kül rengi yorgun yüzlerinde gözleri haşin, uzaktan kendilerini yiyen binlerce göz karşısında tedirgin, kararsız, acele adımlarla kalçalarını kımıldatmadan yürüyorlar. Biri tüy karılara bak diyor. Amma suratsız şeyler be. Eh ne bulursun? Eyvallah burada kardeşim diyor arkadaş. Bak şu siyah saçlının balkonları hiç fena değil. Bruno kadınlara yumuşak duygularla bakıyor. Gerçekten suratsız hepsi. Yüzleri somurtkan, kapalı, haşin. Kocalarına ne halt etmeye burnunu şu işi soktun da buralara geldin. Ben şimdi eteğimde bir sürü çocukla ne yapacağım demek için gelmişe benziyorlar. Ama gene de gelmişler. Ellerinde ağır, içi ağzına dek yiyecek dolu, yüklü sepetler, torbalarla, furgonlarda gelmişler. Kimi onca yolu yürümüş belki. Her zaman gelen, her zaman hastanelerin, kışlaların, hapishanelerin demir parmaklıkları kapıları önünde hareketsiz yüzleri anlamsız bekleyen bunlardır bu kadınlar. Göz pınarlarında gözyaşları titreşen güzel, süslü bebekler. Matemi evlerinde tutmayı tercih ederler çünkü. Bruno kadınların yüzlerinde barış günlerinin şaşkınlığını, kararsızlığını ve sefaletini bularak heyecanlanıyor birden. Kocaları grev yaptığı günlerde, onlara çorbalarını getirdikleri zaman da böyle hastalıklı bir ateşle parlak, suçlayan ve sadık gözleri vardı onların. Erkekler heyecansız, sağlam, kocaman ihtiyarlar çoğu. Ağır adımlarla telaşsız yürüyorlar onlar, özgür. Zamanında onlar kendi savaşlarını kazanmışlar, vicdanları rahat. Ama kendilerinin olmayan bu yenilgiyi de bir çeşit sorumlulukla yükleniyorlar ve bu ağır yüklü geniş ihtiyar omuzlarında taşıyorlar. İnsan baba oldu mu, oğlunun kıracağı camları ödemeyi baştan kabul etmiş sayılır. Utançsız ve öfkesiz gençliğinin son budalalığını yapmış olan oğlanı görmeye geliyorlar. Bu yarı köylü yerlerde Bruno birden yitirmiş olduğunu sandığı şeyi buluyor, yaşamının anlamını. Konuşuyordum onlarla. Onlar anlamakta acele etmiyorlardı ama aynı sakin ve düşünceli yüzle, zihinlerinin yarı karanlığında el yordamıyla aranarak dinleniyorlardı ve sonra anladıklarını bir daha hiç unutmuyorlardı artık. İçinde eski uzak bir tutku başını kaldırıyor birden. Çalışmak, çok çalışmak ve üzerinde görevini ve sorumluluğunu bilen bakışların ağırlığını taşımak. Omuz silkiyor. Bu geçmişten alıyor kendini, ötekilere dönüyor. İfadesiz, somurtkan, sinirli ve telaşlı kalabalığa. Benim payıma düşen bu. Şimdi onlar ayaklarının ucunda yükselmiş, boyunlarını uzatmışlar. Bir maymunun çok hareketli ve korkak gözleriyle gelenleri seyrediyorlar. 26. ayrımın sonu, sayfa 301.